Çalışanların Dünyası. Merhaba, hoş geldiniz. Çalışanların Dünyası başladı değerli dinleyicilerimiz. Programı Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Tolga Kökten sesimizi sizlere ulaştırıyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bugün de 14.40'a kadar sizlerle birlikte olalım istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız için telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Zengin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim, bu hafta sosyal politikayı konuşacağız. Kavram olarak başlayalım. Önce bir izahını yapalım. Kavram olarak sosyal politika nedir? Genel özellikleri nelerdir? Sizden dinleyelim.
Sosyal politika çok geniş bir kavram. Özellikle Batı'da sosyal politika kavramı gelişirken çalışanla çalıştıran, yani işçiyle işverenler arasında yaşanan bir takım çelişkiler vardı ve bu çelişkilere ilişkin düzelmesi gereken sorunları, örneğin uzun çalışma saatlerini, kötü çalışma şartlarını, ücretlerin düşüklüğüne dair bu tür problemleri çözmek amacıyla geliştirilmiş olan bir kavramdı. Tabii bu sosyal politika kavramını sadece bu söylediğim şeylerle sınırlamak çok mümkün değil. Bu dar anlamda sosyal politikayı ifade ediyor. Geniş anlamda sosyal politika ise yani sadece bu işçilerle işverenler arasındaki sorunları çözmeye odaklı politikalar üretmek değil, bunun dışında ihtiyacı olan bütün toplum kesimlerinin sorunlarına da çözüm bulmak. Burada yoksullar, işsizler, engelliler, çocuklar, yaşlı bakımı, çocuk bakımı ve benzeri bu tür politikaları da içeren çok geniş kapsamlı, aslında sınırı çok da belli olmayan bir geniş alanı ifade ediyor. Ve modern dünyanın getirdiği tanımlamalar dışın sorunlarla birlikte bu sosyal politikaların yeni kuşak bir takım sorunları da ilgi alanı da var. Mesela bunlardan birisi sosyal dışlanma, ayrımcılık, işte göç politikaları, göçmenlerin iş gücü piyasalarına, sosyal hayata entegrasyonu gibi meselelerle de ilgilenen bir alana dönüştü. İşte eski hükümlüler, engelli vatandaşlar, tüketici hakları, çevre hakları gibi çok geniş, yeni kuşak sosyal politikalarla birlikte çok geniş bir alana kapsayan ve bütün bu alanlardaki yaşanan sorunlara devlet ve dernekler, vakıflar, yani STK'lar eliyle çözüm arayan geniş bir sistemi ifade ediyor sosyal politika kavramı.
Peki, pek çok sosyal bilim dallarıyla da doğrudan ilişkili bir kavram. Hı-hı, aynı zamanda. Doğru. Sosyal politika dediğimiz bu özel kavram. Ülkemize bakarsak, Türkiye'de son yıllarda sosyal politikalardaki genel değişimler neler? Örnekler üzerinden de gidebiliriz tabii ki.
Şöyle İpek Hanım, şimdi sosyal politika sosyal sorunlara, yani işte sosyal adaleti sağlayan, sosyal dengeyi sağlayan, sosyal bütünleşmeyi sağlayan politikalar, temel amacı budur politikalar üretmek. Bu noktada Türkiye'ye baktığımızda da uzun yıllar Türkiye, yani Cumhuriyet'le birlikte hatırlayın, savaştan çıkmış bir millet, yoksul bir millet, devletin ekonomik gücü, burada var olan işte geniş kitlelerin sorunlarını çözmeye yetecek bir kaynak yok, sınırlı kaynaklarla. Buradan Türkiye bugün geldiğimiz noktada sosyal politikalar anlamında değerlendirdiğimizde refah ülkelerinin, yani gelişmiş ülkelerin yapabildiği şeyleri yapma noktasına geldi. Bunu mesela bütçe üzerinde de görüyoruz. Yani zaten bir ülkenin sosyal politikalara verdiği önemi bütçede ayırdığı paylara bakarak, işte sosyal güvenliğe, sosyal yardımlara, bu tür dezavantajlı gruplara yönelik getirmiş olduğu yasal düzenlemelere baktığımızda bu fotoğrafı görüyoruz. Türkiye'de de sadece 2018 için söylüyorum, 2018 yılı bütçesi içerisinde sosyal yardımlara ayrılan para 50.8 milyar TL. Yani bu çok önemli bir rakam. Dolayısıyla Türkiye'nin hem yasal düzenlemeleri hem de bu tür meselelere ayırdığı bütçeye baktığımızda durumun ne olduğunu gösteriyor. Bir başka örnek vermek isterim. Yine Türkiye 2002 yılında özellikle sağlık harcamalarına Türkiye bütçesinin %11.3'ünü ayırırken 2018 yılında sağlık harcamalarına ayrılan bütçenin, yani paranın bütçe içerisindeki oranı 16.6'ya yükselmiş. Yani 17 yıl önce 11.3'ten 2018'de 16.6'ya çıktı. Bu da sağlıkta erişim hizmetinin, sağlıkta vatandaşların hizmet almasının geldiği noktayı gösteriyor. Bu bakımdan Türkiye'nin hem bütçe performanslarına baktığımızda hem de sosyal politikaya dair yasal düzenlemeler, uygulamalara baktığımızda önemli bir noktada olduğunu ifade edebiliriz. Bunların aynı zamanda sürdürülebilir olması da gerekiyor. Yani bu bütçe dengeleri içerisinde sosyal yardımlara, sosyal harcamalara, sosyal politikalara yönelik çalışmalara ayrılan payın mümkün mertebe sürdürülebilir olması lazım. Yani önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın belki de programlarını şimdiden giderek yapmak gerekiyor.
Pay ayırmak lazım.
Evet. Galiba. Yine Türkiye'de İpek Hanım, yoksulluk eğilimlerine baktığımızda, yani sosyal politikanın temel hedeflerinden biri de yoksullukla mücadeledir. Burada da Türkiye'nin mesela çok yoksul oranlar diyebileceğimiz uluslararası bir kriter var. Günlük 2.15 doların altında alan kesimler çok yoksul kesimler sayılıyor. Bunların oranı Türkiye'de %3.04'ten bugün %0.1'lere kadar düştü. Yani yoksul, çok yoksul kesimlerin bu sosyal politikalar aracılığıyla ya da yoksullara, dezavantajlı gruplara sosyal transferler aracılığıyla bu rakamda büyük oranda çözüldü. Yine başka bir kriter, günlük 4.3 doların altında geliri olan kesimler 2002'de %30 iken bugün %3'lere kadar düştü. Bu da yine buradaki performansın önemli etkisiyle olduğunu bizlere gösteriyor. Elbette tabii bu yapılanların yeterli olduğunu söylemiyoruz. Türkiye geldiği nokta itibariyle düne göre çok iyi bir noktada. Bundan sonra da alınacak tedbirlerle çok daha iyi bir noktaya gidebilir. Burada da tabii sosyal politikalarla ilgili şöyle bir şey yok. Standart bir düzenleme yok. Yani Avrupa'da şöyle, dünyanın başka ülkesinde böyle. Yani standart bir şey yok. Örneğin bazı ülkeler, kimi ülkelerin 30 yıl önceki durumunda, yani sosyal haklar bakımından kimi ülkeler daha iyi durumda. Tek bir standart değerlendirilebilecek bir şey yok. Batı'da da özellikle bu sosyal politika kavramı geliştirilirken o dönem sanayi ihtilaliyle birlikte, sanayi devrimiyle birlikte oluşan yeni üretim modeli, fabrikalarda seri üretim modeline geçişte eskiden küçük esnaf olan, kendi tarlasında çiftçi olanlar bu yeni kurulan sanayinin, İpek Hanım, iş gücünü oluşturdular. Yani orada çalışmaya başladılar. Daha önce bağımsız çalışan, kendi tarlasında ya da işte esnafsa küçük işletmesinde çalışanlar bu sanayi devriminin etkisiyle oluşan fabrikalarda işçi olmaya başladılar. Ancak burada işçi olurken hem çalışma şartlarındaki kötü durumlar söz konusuydu. Uzun süre çalışıyorlardı, az ücret alıyorlardı. Hatta bir işçinin aldığı ücret kendi hayatını idame ettirecek, insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürecek seviyede olmadığı için o dönemde ailenin diğer fertleri de fabrikalarda çalışmaya başladılar. Kadınlar, hatta çocuklar, yani küçük çocuklar bile ailenin geçimini sağlayabilmesi için o fabrikalarda çalışmaya başladılar ve burada bir süre sonra bu artık taşınamaz hale geldi. İnsanlar günlük 16 saat çalışıyor ve aldığı ücret kendisine yetmiyordu. Bu nedenle hem işçilerin talepleri, işçilerin kurumları olan sendikaların talepleri, hem de devletlerin yani o yaşanan olumsuzlukları gidermesi adına politikalar üretildi. İşte çalışma saatinin düşürülmesi, çalışanlara izin verilmesi, asgari bir hayatını geçindirecek, asgari ücret diyoruz mesela, asgari bir geçim seviyesini sağlayabilecek bir ücret verilmesi. Bunun gibi birçok sosyal haklar buradan ortaya çıktı. Ve Türkiye'de ise, yani Türkiye biraz önce söyledik, Cumhuriyet kurulurken savaştan yeni çıkmış bir ülkeydi ve Türkiye geç sanayileşmeyi yaşayan bir ülkeydi. Yani batıdaki gibi sanayi ihtilaliyle birlikte üretimlerin yapıldığı, fabrikaların oluşturduğu bir sistemi biz çok sonraları gördük. Dolayısıyla o dönem sadece yani yoksul dediğimizde akla köyler geliyordu. Ama modern dünyanın işte bugün tartıştığımız mesela İpek Hanım, eskiden yoksulu tarif edebiliyorduk. Şimdi sosyal politikalarda önemli bir kavramdır. Çalışan yoksul diye bir kavram ortaya çıktı. Yani çalışmasına rağmen geçimini sağlayamayan, ailesini geçindiremeyen insanlara da aynı zamanda çalışan yoksul deniyor. Eskiden yoksul kimdi? İşte dilencilere, hiçbir geliri olmayan, çalışması olmayan insanlara yoksul deniyordu. O nedenle sosyal politika böyle dinamik de bir kavram yani. Dün olmayan bir takım sorunlarla
yepyeni kavramları konuşabiliriz.
Evet, kavramlar ortaya çıkıyor ve bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz ve bunlara ilişkin yeni çözüm önerileri buluyoruz. Yani Türkiye'de mesela işsizlik sigortası diye bir şey yoktu ama sistemimize girdikten sonra ya bu çalışanlar için önemli bir hak haline geldi. Bu ve benzeri bir takım yeni müesseselerde önümüzdeki dönemlerde de muhtemeldir ki sorun yaşadıkça bu sorunlara yönelik yeni çözüm önerilerini de Türkiye tartışacaktır.
Hı hı, duran bir yapıdan söz etmiyoruz. Sürekli değişen ve dönüşen bir yapı sosyal politika. Sayın Zengin, isterseniz sohbetimize kısa bir ara verelim efendim. Aranın ardından söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Efendim, Çalışanların Dünyası'nda çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteliğimiz devam ediyor. Sosyal politikayı konuşuyoruz. Türkiye'deki sosyal politika dönüşümü içerisinde en başarılı alanlardan birisini galiba sağlık politikaları oluşturuyor. Az önce de bunun altını çizmiştik. En başarılı alanları sıralayacak olursak sağlığı herhalde ilk sıraya yerleştiriyoruz Sayın Zengin. Sonraki adımlarda ne gelir acaba? En başarılı alanları nasıl tanımlamak lazım?
Şöyle İpek Hanım, sağlık biliyorsunuz Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin önemli sigorta kollarından bir tanesidir. Türkiye'de de son 15-17 yıla baktığımızda gerçekten burada büyük bir dönüşümün ve büyük bir memnuniyetin de aynı zamanda oluştuğunu.
Bir reform yaşandı adeta.
Evet, kesinlikle bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani sosyal güvenlik kurumları vardı ve bunların da hastaneleri vardı. Emekli Sandığı'nın, Bağkur'un ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun. Burada norm birliği sağlandı ve bu kurumlar birleştirildi. Artık herkes sağlık hizmetlerinden hem ulaşma açısından kolay ulaşılıyor hem de sağlık hizmetinin kalitesi de artmış durumda. Bunu zaten Türkiye'de kimle konuşursanız çok net bu tabloyu görüyorsunuz. Bu en önemli gelişmelerden bir tanesi. Burada da yani az önce rakamları vermiştik sağlık harcamalarına yapılan işte bütçedeki oranının artması gerçekten buradaki aynı zamanda buraya verilen önemi de göstermesi bakımından kayda değer bir gelişme. Bunun dışında engellilerle ilgili çok sayıda düzenleme yapıldı. Yani bunların da yine etkileri çok fazla. Örneğin evde bakım hizmeti getirildi. Yani engellilik oranları belli bir oranın üzerinde olan ailelere engellilerine baktıkları takdirde yanılmıyorsam şu anda 1300 lira civarında bir evde bakım ücreti veriliyor. Ve bu çok önemli. Yani bunu sadece İpek Hanım bir mali desteğin ötesinde yani engellileri olan ailelerin gerçekten sosyal açıdan da çok önemli bir yardım ve destek bu.
Artık görünür hale geldiler. O da çok önemli.
Tabii. Yani insanlar yani burada yapılan bir ödemenin, buradan verilen bir desteğin o dediğiniz daha düne kadar görünür olmayan kesimlerin artık görünür olmasını sağladı. Aileler arasındaki bir takım sorunları çözdü. Yani diyelim ki engelli bir ferdiniz var, 4 kardeşsiniz, kim bakacak sorunu vardı. Bugün bu sorun da bu yolla ortadan kalktı. Yine engelli bireyler yani bazı aileler açısından evet bakım masraflarını karşılamayacak durumda olanlara da bu tür desteklerin verilmesi gerçekten çok önemli. Ben yani Türkiye'nin sosyal politikalarda yani yaptıklarını saysak binlerce belki farklı önemli uygulamadan bahsedebiliriz ama en önemli uygulama nedir dediğimizde hem sosyal açıdan hem ekonomik açıdan hem sosyal politikalar açısından bu engellilere sağlanan hani sadece evde bakım ücreti değil engellilerin istihdam edilmesi engellilere işte çeşitli teşviklerin verilmesi bütün bunlar Türkiye'de çok başarılı bir şekilde yürütüldü ve olması gereken de aslında bu. Çünkü Türkiye sosyal bir devlet ve sosyal politikaların temel hedeflerinden biri de engelli vatandaşlarımızın çeşitli haklardan diğer bireylere göre eşit miktarda yararlanmasıdır. Bu da önemli. Başka yoksullukla mücadele anlamında çok önemli çalışmalar oldu İpek Hanım. Yani yoksul sayıları, işte çok yoksul kesimlerin sayılarının olabildiğince azaltılmış olması da burada önemli. Ama şunu da ifade edelim, sosyal yardımlar, sosyal haklar hak temelli bir şeydir. Yani bunlar lütuf değildir, bir merhamet gereği de yapılmaz. Türkiye büyük bir devlet, Türkiye modern bir devlet. Türkiye sosyal bir devlet. Dolayısıyla bu verilenler de hak temelli şeyler. Dolayısıyla bunu bazen küçümsüyor insanlar. Yani bir sosyal yardım alan vatandaşa işte kömürcü, makarnacı gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlar son derece yanlış şeyler. Yani devletle vatandaşlık bağı olan herkesin yani bu haklardan yararlanması anasının sütü gibi temiz şeydir yani hakkıdır. Dolayısıyla ne yani bu şeylerin ben çok yanlış olduğunu ifade edeyim. Çünkü bu meseleler tartışılırken örneğin bunu televizyondan siz söylerken sosyal yardım alan bir aileyi düşünün. Çocuğuyla bunu izlerken ya oradaki durumunu ben hani bu tür sözleri söyleyenlerin daha dikkatli, daha özenli olması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık yardımları da böyledir. Diğer yardımlar da böyledir. Her vatandaş hak ettiği için bundan yararlanıyor ve yararlanmaya da devam etmelidir.
Zaten bütün bunlar da sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşa sunulan hizmetlerdir aynı zamanda. Nüfus yapısı üzerinden de konuşabiliriz Sayın Zengin. Türkiye'nin hep genç bir nüfus olarak tanımlardık ama giderek uzayan bir yaşam süresinden söz ediyoruz. Doğurganlık oranının da düştüğü ortada. Neler söylenebilir sosyal politika konusunda?
Yani burada şimdi sosyal politikanın temel hedeflerinden bir tanesi de işsizlikle mücadeledir. Yine sosyal politikanın temel hedeflerinden biri de yaşlı bakımıdır, çocuk bakımıdır. Türkiye'nin bu anlamda da iki tane temel risk alanı var. Yani böyle değerlendirirsek. Bunlardan bir tanesi ortalama ömür uzuyor Türkiye'de. Yani bundan 15 yıl önce ortalama ömür 64 iken bugün 76'ya çıktı. Dolayısıyla bu bizim uzun vadede Türkiye'nin yaşlı bakım hizmetlerine ayıracağı bütçelerin de artması anlamına geliyor. Sağlık harcamalarının da artması anlamına geliyor. Bir de sağlık hizmeti, yani örneğin yaşlı bakım hizmeti verecek iş gücüne ihtiyacımızın olduğu anlamına geliyor. Bir, burayı iyi planlamamız gerekiyor. İkincisi de yine sosyal politikanın işsizlik mücadelesi temel hedeflerinden biridir demiştik. Türkiye şu an itibariyle genç bir nüfus ama 2050 projeksiyonlarına baktığımızda Türkiye, yani bu nüfus artışıyla gittiği takdirde yaşlı bir nüfus olacak.
Grafiğin gittikçe değiştiğini görüyoruz.
Evet, yani o bizim hep övündüğümüz Türkiye artık, Türkiye çok genç bir nüfustur, dinamik bir nüfus yapımız var sözünün bu doğurganlık oranlarıyla düşeceğini görüyoruz. Bu da Türkiye'nin özellikle şu anda işsizlikle iyi mücadele etmesi gerektiğini gösteren bir veri. Niye? Bugün gençler her yıl ortalama 750-800 bin genç iş gücü piyasalarına iş bekliyorum diye giriyor, emeğini arz ediyor. Dolayısıyla buraya da iyi çalışmak lazım. Burada da Türkiye çeşitli istihdam teşvikleriyle, gençlere yönelik bir takım alternatif politikalarıyla da önemli bir takım başarılar sağladı. Ama bu başarıların da hem devam etmesi hem de risk alanları burada da var. Buraya yönelik de iyi çalışmamız gerekiyor. Sosyal politikanın önemli, bizi ileride belki de üzerinde yoğunlaşmamızı gerektiren iki alan burası.
Evet, her doğan bebeğe verilen doğum yardımı gibi ödemeler, kreşlerin, gündüz bakım evlerinin teşvik edilmesi de yine akla gelen sosyal politikaların gereği olarak, evet, yapılan uygulamalar.
Doğru söylüyorsunuz İpek Hanım. Burada yani bu çocuk yardımı Türkiye'de işçi, memur hiç fark etmiyor. Yani babaları ya da anneleri, velileri,
çalışan,
kim olursa olsun,
olsun,
herkese, evet,
herkese
şöyle, bizim hani Türk geleneğimizde vardır. Yani bir yakınımızın çocuğu doğduğunda ona bir çeyrek altın hediye ederiz. Aslında bunun ortaya ilk çıktığı dönemde devlet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu demişti. Doğan ilk çocuğa çeyrek altın bizden diye. Bu önemli bir şey. Bunu hani bizi yurt dışından dinleyen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Yurt dışında otursalar da bu imkandan yararlanıyorlar. Yani yurt içi yurt dışı fark etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu imkandan, bu haktan yararlanabiliyor. Dolayısıyla bu önemli bir hak ve ödenmeye devam ediyor. Diğer söylediğiniz
kreşler,
bunlar da kadının iş gücü piyasasına katılmasını sağlayan, İpek Hanım, önemli gelişmelerden bir tanesi. Biliyorsunuz Türkiye'de iş ve aile hayatı arasında uyum sağlanacak, sağlayacak bir takım politikalar uygulanıyor. Bunlardan bir tanesi de işte bahsettiğiniz o kreşler. Anneler, yani çalışan kadınlar özellikle iş yerlerinde buna ihtiyaç duyuyorlar. Ya işte 150'den fazla kadın çalışanı olan kurumları da zaten kreş açmak zorunlu, biliyorsunuz. Diğerleri de yani aynı zamanda bir kreşle anlaşıp çalışanlarınızın çocuklarını oraya göndermeniz de yönetmeliğe göre mümkün. Dolayısıyla bu da özellikle annelerin çalışma hayatından kopmamasını sağlayan önemli sosyal politika araçlarından bir tanesi. Türkiye'de de yeterli sayıda var mı? Bu hani tartışılır ama son dönemde bunun da arttığını görüyoruz ve partilerin özellikle seçim dönemlerinde vaatlerine baktığımızda bütün neredeyse partilerin seçim vaatlerinde mahalle kreşlerinin açılması, kreşlerin açılmasına ilişkin önerilerin olduğunu görüyoruz.
Evet. Sosyal politikalar kapsamında neler yapılmalı Sayın Zengin? Atılması gereken adımlar neler efendim?
Yani burada İpek Hanım, şimdi sosyal politika az önce söyledik. O kadar geniş bir alana hitap ediyor ki, yani örneğin bir ülkede 80 milyon yaşıyorsa o 80 milyonun tamamını ilgilendiriyor sosyal politika. Kimini sosyal güvenlik aracıyla, kimini emekli maaşı nedeniyle, yani bütün nüfusu kapsayan bir araç, politikadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yapılması gerekenler, yapılanlar çok olduğu gibi elbette yapılması gerekenler de var. Bunun için yani kaynaklarımız önemli. Yani politika, sosyal politikaya dair planlar yaparken, programlar yaparken yani ilk bakmamız gereken yer bir mali kaynağınızın olması. Yani mesela biz de biliyorsunuz geçen yıl emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında 1.000 lira bir ikramiye verildi, bayram ikramiyesi. Şimdi Türkiye'de 12 milyon emekli var. Yani bu iki bayram ikramiyesinin bütçeye maliyeti 25 milyar. Yani çok önemli bir rakam. O nedenle Türkiye, yani önümüzdeki dönemde yani planladığı bütün politikaların bu anlamda bütçe dengelerini iyi hesap etmek zorunda. Çünkü bir hakkı verdiğinizde İpek Hanım, o hakkı devam ettirmeniz önemli. Hı. Yani diyelim ki işte engellilerle ilgili herhangi bir hak verdiğinizde, ya bir süre sonra eğer bütçe dengelerinde problem olup bunu vermeyecekseniz o çok zor bir alana dönüşüyor ki bizde yani haklar alındığı andan itibaren yani o hakkın bir şekilde devam etmesi lazım. Bunun için öncelikle bunu söyleyelim. Yani bunu eğer iyi yapabilirsek politikaları üretmek daha kolay olur. Nitekim bugün, yani az önce söyledik, sağlık harcamaları 2002'de %11.3'ten 2018'de %16.6'ya çıktı. Yani bütçe içerisindeki payı 5 puandan daha fazla arttı. İşte bu dengeyi eğer o dönemden hesaplayıp kuramazsanız bu harcamayı yapma şansınız olmaz. Yani o hizmeti verme şansınız olmaz. Bu nedenle ben sosyal politikalar önemli, ancak bu sosyal politikaların maliyetlerini, sosyal politikaların bütçe içerisindeki dengesini iyi gözetip kalemlerini koyduktan sonra uygulamak çok daha kolay olabilir. Yine işsizlik meselesinden bahsettik. Bu Türkiye'nin önemli problemlerinden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde de, yani bizde işsizlik kavramsal olarak batıda da kullanılır, kronik bir işsizliğimiz var. Yani bugünün sorunu değil, geçmişin sorunu da değil. Yani hep olacak bir sorundan bahsediyoruz. Evet. Yani bu önümüzdeki dönemde de olacak. Dolayısıyla burada o risk alanlarına ilişkin, örneğin hangi alanda biz ne tür meslekler olacak ileride? Örneğin bizim 2020 yılında kaç öğretmene ihtiyacımız olacak? Kaç ziraat mühendisine ihtiyacımız olacak? Ne kadar endüstri mühendisine ihtiyacımız olacak? Bu planlamayı iyi yapıp eğitim istihdam ilişkisini iyi kurduğumuz takdirde bence bu sorunu da önemli oranda azaltmış oluruz. Yani işsizliği tamamen bitirmek diye bir kavram, bir şey yok. Ama bu riskli, büyük orandaki işsizlik önemli bir risktir. Hem sosyal maliyeti vardır, hem toplumsal maliyeti vardır. Bunları azaltmak için iyi planlama yapmak lazım. Dolayısıyla burada eğitim önemli. Yani bugün biz Türkiye, örneğin insansız hava araçlarında dünyada 5 tane insansız hava aracı üreten ülkeden bir tanesi. Bu bize şunu gösteriyor İpek Hanım. Demek ki bu alanda çok sayıda nitelikli insana ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz eğitim programlarımızı oluştururken, okullarımızda vereceğimiz dersleri oluştururken buna dönük eğitimler vermemiz lazım ki hem o alanın ihtiyacı olan çalışanları bulalım, hem de o işsizlik riskini bu şekilde azaltmış olalım. Bunun dışında da dediğim gibi birçok alan var. Yani sosyal politika çok geniş bir alan. Mesela hemen aklıma geldi. Türkiye'de göçmen sorunu var. Yani göçmenleri sorun olarak görmüyoruz. Yani Suriye'den, başka ülkelerden gelenler, onlar bizim misafirimiz. Onların sosyal hayata entegrasyonu, iş gücü piyasalarına entegrasyonunu, toplumsal hayata entegrasyonunu iyi düşünmemiz ve buna ilişkin planlar yapmamız gerekiyor. Birçok ülkede İpek Hanım, göçmenler ya da mülteciler o ülkenin ekonomik kalkınmasına çok önemli katkılar sağlamışlardır. Dolayısıyla biz bu imkandan da bence yararlanmalıyız. Onlar bizim yani kardeşlerimiz, göçmenler, mülteciler ve her birimiz sokakta çıktığımızda şimdi görüyoruz. Dolayısıyla o insanlara yönelik de etkili sosyal politikalar şimdiden üretirsek bunlar ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde, sosyal barışın, sosyal adaletin sağlanmasında da önemli bir gelişme hep birlikte kaydetmiş oluruz.
Evet, pek çok maddeden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Zengin. Sosyal politika konusunda derinlemesine bizlere bilgiler verdiniz, aydınlattınız, sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Programı Kadriye Şenel ve Tarkan Zengin birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Tolga Kökten ulaştırdı ve mikrofon başında da ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.